Eksen'de dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız biraz da var. Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine.
Dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Eksenden herkese merhabalar. 9 Mart 2018 Cuma, dünyadan haberlerle karşınızdayız. Bugün Eksen özel olarak yapacağız programımızı. Pek çok konu var gündemde aslında ama Cuma gününü özel bir konuya ayırmak istedim. Amerikan Başkanı Donald Trump bu haftaya çelik ve alüminyuma ek gümrük vergileri koyarak damgasını vurdu. Hem Avrupalı ortakları, hem Kanada gibi komşu, Amerika Birleşik Devletleri'nin komşusu olan bir ülkeyle, hem Avrupalı ortaklarıyla, hem Çin gibi dünyanın yükselen gücüyle bir gerilim yarattı. Ticaret savaşları tartışmaları başladı. Biraz buna birlikte bakmaya çalışacağız. Bizleri, frekanslarımızı anımsatayım önce. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91.0, Bursa'dan 101.4, Kocaeli'nden 90.2'den Eksen'i dinleyebilirsiniz. Bugün Eksen özelde iki konuğum olacak, iki değerli konuğum olacak. Bir tanesi Profesör Hayri Kozanoğlu olacak, diğeri Cumhuriyet Gazetesi yazarı akademisyen Ergin Yıldızoğlu olacak. Kendileriyle Donald Trump'ın bu açıklaması veya dünya çapında başlayan tartışmalar sonrası biraz küresel düzeni konuşacağız. Çünkü hegemonya sistemine yansıyan çok ciddi tartışmalar söz konusu Donald Trump'ın bu açıklamasından sonra. Trump çeliğe %25, alüminyuma %10'luk ek gümrük vergilerinden bahsetti ve bu açıklaması bomba gibi düştü. Özellikle Avrupalılar tepkili. Dün Avrupa Komisyonu'nun ticaretten sorumlu üyesi Cecilia Malmström açıklama yapmıştı ve Amerikan ürünlerine yönelik tedbirlerden bahsetmişti ki misilleme anlamına geliyor aslında bu. Bir liste bile hazırladı Avrupa Birliği üyeleri, aralarında danışma mekanizması işletiyorlar ve öyle bir şey ki koordineli bir yaklaşımla Amerikan ürünlerine karşı önlem almaktan söz eden bir Avrupa Birliği ile karşı karşıya kaldık. Avrupalı kaynaklara bakılırsa Avrupa Birliği Amerika'ya yanıt olarak %25'lik gümrük vergisi uygulaması planlıyor. Neler neler yok bu listede: fıstık ezmesi, kot pantolon, motosiklet, nevresim, ruj, çelik gaz tankı, efendim tüp, ızgara, lavabo, vantilatör, merdiven, yat, barbunya, pirinç, viski, yaban mersini, portakal suyu, tütün, püro. Şimdi tabii enteresan bir durum. Avrupa Birliği ile Çin de aynı safta buluşuyorlar. Çin de büyük tepki gösterdi aslında. Avrupa Birliği gibi böyle tedbirler açıklamasa bile, ama Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi çıktı ve bir şekilde Amerika ile ticaret savaşı çıkması halinde kendilerinin gereken yanıtı vereceğini söyledi. Siyasi kriz vesilesi olan bir Kore var zaten Amerika ile Çin arasındaki ilişkilerde. Donald Trump'ın bir yıllık iktidarı boyunca sık sık Çin ile ekonomik anlamda karşı karşıya geldiklerini vurgulayan bir tavrı var, ama tabii Amerikan yönetimi içerisinde ya da Amerikan müesses nizamı içerisinde Rusya daha çok konuşuluyor. Çin ile karşı karşıya gelmeme gibi tavır alanlar da eksik değil. Tabii Donald Trump'ın daha çok bu gümrük meselesinden bahsederken Avrupa değil de Çin'i hedef seçmesi dikkat çekti. Gerçi en büyük çelik ithalatı Çin'den değil. Çin kimilerine göre 8-10 10. sıralarda, ama Trump'ın ifadesiyle 3. ülkelerden çelik ihraç ediyor Amerika'ya ve Amerika'yı zorda bırakıyor. Donald Trump ticaret savaşları kolay iş gibi, buradan hemen Amerikalılar kazançlı çıkacakmış gibi bir resim çizdi. Tabii bütün bunların küresel siyasete derin etkileri olacak. Bir küreselleşme dediğimiz şey bir kutuplaşma yaratıyor giderek ve yerli yerinde durmuyor kimse. Buradan yola çıkarak yüzyılbaşıyla ilgili benzetmeler yapan yorumcularımız eksik değil, dünya çapında eksik değil ve dünyayı yeni bir savaş döneminin beklediği yorumları eksik değil. Biz de bugün bütün bu konuları, yeni küreselleşme ve hegemonya meselesini iki değerli konuğumuzla demin aktardığım gibi konuşacağız. Profesör Doktor Hayri Kozanoğlu'yla başlayalım. Evet, şimdi telefon hattımızın diğer ucunda Profesör Doktor Hayri Kozanoğlu, aynı zamanda Bir Gün Gazetesi yazarı. Hoş geldiniz yayınımıza.
Merhaba, hoş bulduk. Sağ olun.
Teşekkürler. Hayri Bey, ben girişte de kısa bir özet geçtim. Amerikan Başkanı Donald Trump çelik ve alüminyum ürünlerine ek gümrük vergileri açıklayacaklarını duyurdu geçen hafta. Ve birdenbire dünyada makroekonomiyle ilgilenen herkesin gündemine bomba gibi düştü bu açıklama. Gerçi daha önce de tecrit politikaları çok konuşuluyordu Donald Trump'ın, ama tabii bu Çin'le Amerika'yı karşı karşıya getiren küresel ticaret durumların da ötesinde Avrupa Birliği'nin de çok tepkisine yol açtı. En son açıklamalar yaptılar. Amerika'ya misilleme yapacaklar. İşte pek çok ürünü içeren gümrük vergilerinden bahsediyorlar. Çok acayip bir şey oluştu. Dünyada ticaret savaşları mı başlıyor?
Evet, bu aslında bence sadece ticaret savaşları değil de dünyadaki hegemonya savaşlarının bir yansıması. Çünkü bilindiği gibi Amerika 2. Dünya Savaşı sonrası küresel liberal düzenin lideri olarak ortaya çıkmıştı. Ve bunun en temel koşullarından biri serbest ticareti, sermaye akışlarını, genel olarak ekonomi politikalarının kurgusunu belirlemekti. Amerika da kendi rekabet gücüne güvendiği için dış ticaretle serbestleşmeyi öteden beri savunan bir ülke olarak biliniyor. Bu anlamda da GATT, daha sonra Dünya Ticaret Örgütü devreye girmişti. Ama Trump seçim kampanyasında bu kapitalist küreselleşmeden yaşamı ve çıkarı olumsuz etkilenen, bir kısmı işsiz kalan, bir kısmının da yaşam standardı düşen mavi yakalılara özellikle hitap etmeyi amaçladı. Ve Çin ve Meksika başta olmak üzere, ki bu kesimlerde mavi yakalı, yani işçi sınıfı mensup olmalarına rağmen sınıf aidiyetlerinin ötesinde son dönemde göçmenlere, yabancılara, ötekilere karşı bir tepki gelişmişti. Bu tepkiyi kullanmayı denedi ve sonunda başkan seçilerek burada bir başarı elde etti. O bakımdan Trump'ın bu adımlarına çok şaşmamak gerekiyor. Fakat şöyle ilginç ayrıntılar ortaya çıktı. Bir önceki hamlede 2018 Ocağı'nda güneş panellerine ve çamaşır makinalarına karşı bir vergi uygulamasına girişti. Çünkü güneş panelleri Çin'in başlıca ihracat ürünlerinden biri olarak biliniyordu. Fakat son dönemin istatistiklerine bakanlar Çin'in bu piyasadan yavaş yavaş çekilmeye başladığını, daha çok Vietnam, Malezya ve Güney Kore'ye alanı bıraktığını gördüler. Aynı şekilde bu en son çeliğe %25, alüminyuma %10 vergi konması uygulamasında da listeye bakanlar, listenin ilk sırasında Kanada'nın, ikinci sırasında Avrupa Birliği'nin yer aldığını, Çin'in ancak 8. sırada kendine yer bulabildiğini gördüler.
Ama Trump diyor ki, Trump 3. ülkeler aracılığıyla Çin şey yapıyor. Çin'den doğrudan gelenler az gibi gözüküyor ama 3. ülkeleri kullanıyor, oradan gönderiyor diye böyle bir savunma şey yapıyor.
Doğru, bu bir ölçüde doğru olabilir ama ya farklar çok büyük. Yani Kanada örneğin Amerika'nın hem komşusu olan, hem NATO temelinde müttefiki olan, hem de NAFTA serbest ticaret anlaşması temelinde anlaşması olan Kanada'nın ve Avrupa Birliği'nin bunun içerisinde olma ihtimali çok yüksek görünmüyor. Zaten dikkat edilirse Çin biraz kenara çekildi. Düşük profilli bir çizgi izliyor ve daha çok meydanı Avrupa Birliği'ne bıraktı. Avrupa Birliği de bir taraftan Dünya Ticaret Örgütü'nü harekete geçmeye davet ediyor. Öbür taraftan da nokta atışlar yapmaya çalışıyor. Şöyle ki, Trump'ın gene seçimleri az farkla kazandığı, yani biraz bir oy kaybı halinde demokratlara geçebilecek olan eyaletlerde işte Harley Davidson motosikletler, işte meyve suyu, bourbon şarapları, bunların üretildiği yerleri hassas bir araştırmayla bulup buralara nokta atışlar yapıyor. Sonunda benim kolektif emperyalizm diye nitelendirdiğim Amerika, Avrupa Birliği ve Japonya uzun yıllardır kendi aralarında bir konsensüs politikası izliyorlardı. Üçüncü kesimlere karşı doğrudan doğruya birbirleriyle karşı karşıya gelmemeye çalışıyorlardı. Şimdi bu konsensüsün bozulduğunu ve epeydir devam eden Amerika dünya liderliğini kayıp ediyor tartışmasının tekrar gündeme gelmesine neden oldu.
Fakat ilginç bir neye yol açar peki bu konsensüsün bozulması ne? Şimdi biz NATO içerisinde bazı huzursuzluklar biliyoruz. Avrupa transatlantik hattında daha doğrusu. Tabii Obama döneminde çok da hissetmedik. Çünkü uluslararası bir yaklaşım retoriği vardı Barack Obama'nın. Ama Donald Trump'la zaten Trump'ın başı başına gelmesiyle bozuldu. İşte hatırlayalım BMW'den Alman otomobillerinden Merkel'e epey bir yüklendi. Ziyaretinde ilk Beyaz Saray ziyaretinde Oval Ofis'te elini sıkmadı. Böyle bir anda Avrupa'nın en büyük gücü olarak, ekonomik gücü olarak Almanya'yla başta olmak üzere transatlantikte böyle bir çatlaklar zaten bir senedir var. Sizin sözünü ettiğiniz bu konsensusun çökmesi küresel dengeler açısından ne anlama gelir önümüzdeki dönem için?
Evet, bunu öngörmek çok kolay değil. Aslında geçmişe de bakıldığı zaman ticaret zemininde, ekonomik zeminde Amerika ile Japonya arasında, Amerika ile Avrupa arasında gerilimler olduğu görülebilir. Ama daha çok uluslararası liberal düzenin temsilciliğini, liderliğini sürdürebilecek mi konusu daha çok işte bu Paris İklim Anlaşması'nı imzalamamaktan ki 150'nin üzerinde ülkenin imzaladığı bir anlaşma. İşte Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak ilan edip aslında sonunda Avrupa Birliği de son tarihinde İsrail'den yana politikaları önceleyen bir blok olmakla birlikte bu kadar kör gözüme adımlardan rahatsız oldu. Çünkü Avrupa Birliği kapitalist küreselleşme sürecini biraz da çok köşeli değil biraz daha esnek uygulanmasını talep eden bir bloktu. Burada Avrupa Birliği'ni rahatsız etmeye başladı. Fakat bence daha ilginç, çok fazla tartışılmayan bir boyut da şu. Örneğin geçtiğimiz hafta The Economist dergisi ki İngiliz haftalık bir dergi olarak bütün dünyada etkilidir. Ve dünya kapitalizminin de en önemli sözü geçen unsurlarından biridir. Şimdi Çin'i hedefine alarak biz Çin'i yanlış mı anladık gibi bir başlıkla çıktı. Burada Çin'in içerisinden zaten Avrupa Birliği'nin de bir rahatsızlığı söz konusuydu. Geçtiğimiz haftalarda Çin Merkez Komitesi'nin Başkan Xi Jinping'in görev süresini iki dönemden daha fazla uzatarak bir kaosa yol açtı. Fakat diğer bir çatlak da ki bu küçük bir çatlak değil, büyük bir yarıktan bahsedebiliriz. Amerika'nın kendi yönetiminde oldu. Şöyle ki Amerika Trump yönetiminin en önemli kişiliklerinin birçoğu bu son atılan adıma karşı çıktı. Amerika'nın küresel rolünü baltalayacağını söyledi. Zaten bunun en önemli yansıması da Trump'ın ekonomi baş danışmanı Gary Cohn'un istifası oldu. Ama bu yarılmanın Gary Cohn tarafında, yani bir anlamda liberalleşmeci, küreselleşmeci tarafında Hazine Bakanı Mnuchin bulunuyor, Dışişleri Bakanı Tillerson bulunuyor, Savunma Bakanı Mattis bulunuyor. Mattis'in biliyorsunuz Mattis bir emekli general. Ve burada taraf olmasının, bir ekonomik konuda taraf olmasının en önemli nedeni de bunun NATO ittifakını baltalayacağı, özellikle Avrupa Birliği ile olan ilişkilere zarar vereceği yolunda. Diğer tarafta da yani ekonomik anlamda daha milliyetçi kesimde de sadece Ticaret Bakanı Wilbur Ross ve Baş Ticaret Danışmanı Navarro bulunuyor. Zaten Navarro bunun fikir babası olarak biliniyor ve bütün kariyerini de Çin üzerine yazdığı kitaplarla Çin tehlikesini öne çıkartarak yapmış biri. Ama dediğim gibi bu uygulama birebir Çin'i hedeflememek, genel olarak serbest ticareti karşısına almak anlamında Çin'le de sınırlı değil. Ama sadece ekonomideki bir kısım işte gümrük verginin arttırılmasının ötesinde Trump'ın bu söyleminin dış politikaya nasıl yansıyacağı, savunma politikasına nasıl yansıyacağı aslında dünya açısından bence daha büyük endişe kaynağı olmalı. Bundan Çinliler de rahatsızlık duyuyorlar. Hatta Çin güvenlik sisteminin önemli bileşenlerinden biri emekli tümgeneral, aynı zamanda savunma bakan yardımcısı Huffington Post'ta "Aman sakın tüketicilerin şeyine, tuzağına düşmeyelim" diye bir makale yayınladı. Bilindiği gibi tuzağı Isparta ile Atina arasındaki Peloponez savaşlarını anlatır ve Atina'nın yükselişi karşısında Sparta'nın savaşmaktan başka çare bulamaması ve sonunda savaşların ikisinin de mahvıyla sonuçlanmasını anlatır. Burada Çin, Amerika'nın Çin'in ekonomik gücüne ne karşı koyamadığı için askeri olarak Çin'e cevap vermesi, hesaplaşmayı askeri zeminde araması korkusunu yansıtıyor. Sadece Çin'in değil de bütün dünyanın da korkusu olmalı.
Evet. Bir de Rusya da var burada. Şimdi son dönemde, geçen haftaki tabii 18 Mart'ta Rusya'da seçimler var. Bir çevreleme harekatı olduğu da çok net olgularla ortada. Doğu Avrupa'ya yığınaklar, Karadeniz'de yeni askeri hamleler sürekli biz işitiyoruz Trump döneminde artacak şekilde. Ve en son Vladimir Putin adeta biraz caydırıcılık vurgusuyla "bizim de elimizde silahlar var. Eğer saldırıya uğrarsak kullanırız, nükleeri de dışlamadan" söyledi üstelik. Ve çok ciddi yankılar da yaptı. Batı'da bir şekilde tartışılıyor. Şimdi bir yandan da bir Rusya ile Çin'in de siyasi anlamda ve ekonomi, Avrasya coğrafyasında elbette Çin'in ekonomik olarak daha büyük bir güç olduğunu belirtmek lazım. Ama askeri olarak da Rusya'da çok azımsanacak bir güç değil. Dolayısıyla orada bir ortaklığı da var. Bunlar karşısında peki transatlantik hattı toparlanabilir demek doğru olabilir mi? Ve Rusya ile beraber Çin'i koyduğumuzda, yani dünyada böyle bir bloklaşma ya mı gidiliyor bu farklı alanlardaki çatlaklar eşliğinde?
Evet, şimdi şöyle bir ilginç bir tablo var. Yani Çin ve Rusya birbirlerine yaklaşıyorlar, hem ekonomik olarak hem işte tek kemer tek yol projesiyle altyapı anlamında, kurumsallaşma anlamında, hem de askeri anlamda işte Suriye'de Çin'in "ben de varım" demesiyle bir yakınlaşma söz konusu. Bu gerilimin diğer hattındaki transatlantik blokunda ise tam anlamıyla bir dağınıklık gözleniyor. Şöyle ilginç bir örnek vereyim. Mesela Amerika'nın en önemli düşünce kuruluşlarının başında Council for Foreign Relations, CFR gelir. Onun başkanı Haas geçtiğimiz hafta ikinci Soğuk Savaş'ta bir makale yayınladı. İkinci Soğuk Savaş makalesini okuduğunuz zaman Çin'in adı bir kez bile geçmiyor. Tek hasmın Rusya olduğu görülüyor. Şimdi Amerika düşünce kuruluşlarının en etkilisi, ikinci Soğuk Savaş gerilim, çatışmaya yol açabilecek olan bir süreçten bahsederken sadece Rusya'yı kastediyor. Diğer taraftan Trump'ın uyguladığı ekonomik önlemler, işte Batı'daki yayınların Çin'i öne çıkartması da ayrı bir hedefe işaret ediyor. Bu anlamda da çok ciddi bir şey var, dağınıklık var. Ama şöyle bir durum var, yani Rusya bu denkleme biraz da öngörülmeyen bir şekilde girdi. Çünkü Obama döneminden başlayarak Amerika'nın temel askeri stratejisi ağırlığı Pasifik'e kaydırmak Çin'i buradan kuşatmaktı. Çünkü Çin Asya'nın bir numaralı ekonomisi haline geldi. Burada küçük çatışmaları körükleyerek Amerika'nın buradaki varlığını meşrulaştırmak, Çin'in bir anlamda üretim bazından yola çıkarak Çin'i orada kıstırmaktı. Rusya'nın son hamleleri bir anlamda özellikle Suriye Savaşı'na ağırlığını koyması biraz gerileyen bir güç olarak görüldüğü için 2000'lerin başında biraz sürpriz oldu. O anlamda da dünyada ciddi bir karmaşa söz konusu. Hem gelişmeleri izlemeye devam edeceğiz ama emperyalizmin tarihini bilenler de ister istemez gerçi şu anda çatışması bir dönemde değiliz. Başta Suriye bütün dünyadaki çatışmaların sinir merkezi haline gelmiş durumda ama daha büyük çatışmalara yol açabilecek gerginliklerin, fay hatlarının bulunduğu bir dönemden geçiyor dünya.
Peki, çok çok teşekkür ediyoruz Hayri Kozanoğlu'ya, Profesör Hayri Kozanoğlu'ya değerli katkılarınız için. Bu meseleyi daha çok konuşacağız anlaşılan. Bu kolay kolay dinecek gibi gözükmüyor. Batı sisteminin bu gerilimleri kolay kolay bitecek gibi gözükmüyor. Çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
Şimdi de telefon hattımızın diğer ucunda Ergin Yıldızoğlu hocamız var. Cumhuriyet Gazetesi'nden sık sık küresel durumları konuşmaya çalışıyoruz birlikte. Hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk, merhaba.
Ergin hocam, şimdi küresel durum çok parlak gözükmüyor. Bölgesel savaşlar, bilek güreşleri, Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Çin arasında, Avrupa ile Amerika Birleşik Devletleri arasında Donald Trump yönetiminin iş başına gelmesinden bu yana karmaşık bir tablo var küresel resimde. En son Donald Trump damgasını vurdu bu tartışmalara. Çelik ve alüminyum ürünlerine gümrük vergisini gündeme getirdi ki Çin'i hedefliyormuş gibi gözükse de aslında Amerika'nın sıkı ortakları NAFTA'dan, NATO'dan, Kanada, Avrupa Birliği ülkeleri çok rahatsızlık duydular ve derhal tepki gösterdiler. En son yaptıkları açıklamalarda Avrupa Komisyonu'ndan Amerika'ya da gümrük vergileri, ek gümrük vergileri getirebilecekleri resti çektiler. Dünyada bir ticaret savaşları mı başlıyor tartışması bile başladı. Öncelikle oradan girmek istiyorum. Hakikaten Trump'ın bu çıkışıyla ki baş ekonomi danışmanının istifasına kadar vardı iş. Hem Amerika cephesinde hem Amerika transatlantik ilişkilerinde hem Çin-Rusya bağlamında bir ticaret savaşları mı gündeme geliyor dünyada?
Şimdi şu anda ticaret savaşlarının gündeme geldiğine ilişkin çok fazla bir ampirik veri var. En son Trump'ın aldığı önlemler, ona karşı verilen cevaplar, ama ona gelmeden önce zaten bir süredir iki tane gelişme ticaret savaşlarına doğru gittiğimizi gösteriyordu. Birincisi, ikili ticaret anlaşmalarının sayısı çok hızla artıyor. Buna karşılık tüm dünya ekonomisini yönetecek olan Dünya Ticaret Örgütü bünyesinde süren serbestleştirme tartışmaları, anlaşmaları ilerleyemiyor. İkincisi, birçok ülke dolaylı korumacılık uyguluyorlar. Yani kendi paralarını değerini bilerek düşürüyorlar. Kendi sanayilerine ve çeşitli dış ticaret şirketlerine bir takım kolaylıklar sağlıyorlar. Dolayısıyla ekstra avantaj sağlıyorlar ve diğer insanların diğerlerinin gelmesini gümrükte bekleterek, işte güvenlik sorunu çıkararak engelliyorlardı. Zaten böyle bir gidişat vardı. Hı hı. Şimdi açıkça ortaya konmuş bir tavır var. Bu tavırın karşısında da aynı şekilde tutarlı ve de kararlı tavırlar başlarsa eğer bir ticaret savaşlarına doğru gitme olasılığımız yüksek. Bunun teorik olarak da bunu öngörmek mümkündü. Hı hı. Bu içinde bulunduğumuz ortam, yani kapitalizmin krizinin kendini gösteriş biçimi, kapasite fazlası, talep düşüklüğü olarak kendini gösteriyor. Bunun aslında kar oranlarındaki düşme eğilimi, dolayısıyla maliyet, işçi üretkenliği gibi sorunlar var. Üretken verimlilik üzerine yapılan bütün araştırmalar verimliliğin bir türlü artmadığını gösteriyor. Yani en son makina teknolojisine, robotlara, ağlara bağlanmaya rağmen emek verimliliği artmıyor. Hı hı. Ve bu büyük bir problem ve nasıl açıklayacağız bunu sorusu civarında bir tartışmadır sürüp gidiyor. Yani burada esas problem şöyle, kapasite fazlası varsa eğer benim ülkemde yatırım yapmam zor, karlı değil. Dolayısıyla bu kapasiteyi eritmem lazım ki sermayeye daha yeni teknolojiyle daha üretken kar yapabileceği alanlar açılsın. Ama bu kapasiteyi yok ederken bir sürü istihdamı yok ediyorum. Hı hı. Bunun da siyasi sonuçları var. Hı hı. O zaman kendimi korumaya çalışacağım mümkün olduğu kadar. Başkasının ülkesindeki kapasitenin yok olması için çalışacağım. Onların bu işe sosyal maliyetini üstlenmesi için çaba göstereceğim. Çünkü kendi işçi sınıfımın, özellikle seçimle gelip giden hükümetler açısından, kendi işçi sınıfımın basıncı altındayım. Kendi orta sınıflarımın basıncı altındayım. Çeşitli sermaye, bu dış ticaret tarafından tehdit edilen çeşitli sermaye gruplarının basıncı altındayım. Buna cevap vermek zorundayım. Aksi takdirde beni götürecekler. Bunları yapacak başka bir parti gelecek. Hı hı. Bu sıkıntı hızla bütün kriz içinde bütün ülkelere yayılmaya devam ediyor. Hı hı. Yayılmaya devam ettikçe de herkes böyle önlem almaya başlıyor. Bu önlemler önce dolaylı yollarla oluyor, sonra ticaret savaşlarıyla oluyor derken birbirinin üzerine piyasalarını açması için basınç yapmakla, yani siyasi ve askeri basınç yapma noktasına geliyor. İşte o sıralarda da, oralarda bir yerlerde de film kopuyor ondan sonra.
Evet.
Yani bu sistemin içine kurulu bir dinamik. Hı hı. Bu anlamda olur mu olmaz mı değil, ne zaman olmaya başlayacak sorusuyla karşı karşıyaydık. Özellikle finansal kriz ortalığı sarsıp ve büyük bir durgunluğu yerleştirdikten sonra.
Hı hı. Hocam peki biz şimdi 10 yıllardır küreselleşmeyi konuşuyoruz ama son dönemde kutuplaşma daha fazla anılır oldu. Özellikle Amerika'nın başını çektiği batılı ülkelerin bir hegemonya yitiminden söz ediyoruz yine. Siyasi anlamda, ideolojik anlamda bütün dünyayı belirleyemez hale de geliyorlar. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin ve Trump'ın bu yeni gümrük vergilerinden söz etmesini beraberinde getiren süreçte işte ekonomik olarak Çin ile bir şekilde baş edemeyen bir Amerika görüyoruz. Askeri olarak Rusya ile sıkıntılı bir durum yaşadığı anlaşılıyor. Batı İttifakı üzerinden, NATO üzerinden Rusya'ya yönelik pozisyonlarda Rusya'nın verdiği yanıtlar var buna. Daha giderek de dili, üslubu en son Putin'in açıklamalarıyla keskinleşecek şekilde. Ama öte yandan transatlantik kendi içerisinde de çatlaklar var ki Almanya'yla problemlerini biliyoruz. Trump'ın iş başına gelmesinden bu yana devam eden kampanya dönemine de damgasını vurmuş. Şimdi öyle bir şey ki hakikaten bu işin tabii ki ekonomi temeli olduğunu çok daha net olarak aslında bütün bu olgular gösteriyor ama bizi çok başka yerlere sürüklüyor gibi bir hissiyat içerisine girmemek de mümkün değil. Siz de yazılarınızda sık sık buna değiniyorsunuz. Şimdi bir Batı'nın işletim sisteminin çöküşünden bahsediyorsunuz. Bunu biraz açmak gerekirse nelere mal olabilir bu?
Şimdi şöyle bir noktadan 2007-2008 yılını bir eşik olarak kabul ederek başlayabiliriz. Bu yıl işletim sisteminin, yani Batı'nın Amerikan hegemonyası altındaki Batı modelinin krizinin yönetilmesine ilişkin kuralların işlemez hale geldiğini gösteriyordu. Neydi bu kurallar? Finansallaşma, neoliberal küreselleşme. 2007 krizi bu modelin işlemediğini bize gösterdi. Ya da bu model tükendiği için mali bir krizle karşı karşıya, finansal bir krizle karşı karşıya kaldık. Şimdi bunu bir köşeye yazdığımız zaman hemen arkasından şunu görebiliyoruz. Amerikan hegemonyası ve Batı'nın ekonomik, siyasi gücü yeni bir model üretmeye, yeni bir modeli dayatmaya, düzen kurmaya yetmiyor. Birincisi kendi ekonomilerinin çelişkilerinden, krizlerinin özelliklerinden kaynaklanıyor. İkincisi de büyük güçlerin yükselmeye başlamasıyla ve büyük güçlerin zaten var olan işletme sisteminin kendi ihtiyaçlarına cevap vermediğini düşündüklerinden değiştirmeye zorlamaya başlamalarından kaynaklanıyor. Şimdi bu da yine aynı modelin içine kurulu. Daha önceki yüzyılda da bunu gördük. Kapitalist sistem önce bir yerlerde bir merkezde güç biriktiriyor. Bu güçler dünyanın geri kalanına bir düzen getiriyorlar. Zaman içinde bu model krize girerken başka yerlerde güç birikimleri olmaya başlıyor. Sermaye birikmeye başlıyor. Ve Çin'de olduğu gibi, işte Rusya'nın kendini toparlamasında olduğu gibi bunlar bu sefer kendi ihtiyaçları doğrultusunda genişlemek istiyorlar. Genişlemek istediklerinde karşılarındaki ekonomik modelin dayanışı karşıya kalıyorlar. Çünkü onların genişlemesine göre değil, Batı dediğimiz şeyin genişlemesine, onun ihtiyaçlarına göre kurulmuş bir model bu. Bu ikisi karşı karşıya gelip sürtüşmeye başladığından biraz sonra temin konuştuğumuz işte korumacılık, askeri rekabet, silahlanma yarışı, bölgeler üzerinde nüfus kontrolü, mekan kontrolü, işte Çinlilerin yeni İpek Yolu dedikleri, daha Madrid'e kadar ucu gitmesi planlanan projeye baktığımızda denizlerden ayrıca, yani denizlerin üzerindeki mekanı kontrol Amerikan'ın elinde olduğunu düşünürsek eğer, Hint Okyanusu'nda ve Çin Denizi'nde şimdilik, bundan uzaklaşan ticari, mali, aynı zamanda altyapı yatırımlarıyla fiziki olarak şekillendirilebilen ve tabii ki oralardaki yönetici sınıfların da buna katılmasıyla ve nemalanmasıyla çeşitli ittifakların oluşmasına yol açan bir mekan düzenleme durumu görüyoruz burada. Bunu kim düzenliyorsa onun hegemonu o olacak demektir. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Amerika nasıl Avrupa'yı, az gelişmiş, gelişmekte olan ülkeleri, Çin ekonomisini, mekanlarını düzenledi, şekilletti, şekillendirdi, işte IMF, Dünya Bankası aracılığıyla. Şimdi benzer bir yöntemle Çin ilerlemeye çalışıyor. Rusya bununla beraber kendi konumunu korumaya ve de yeni bir yer bulmaya çalışıyor kendine bu ilişkiler içinde. Bu sırada da Amerika elindeki araçları kaybetmeye başlıyor. İşte bu korumacılık üzerine tepki gösteren iki tane kuruma bakarsak, bir tanesi IMF, öbürü de Dünya Ticaret Örgütü. Bunlar ikisinin bundan 15 yıl, 20 yıl geriye git, 15 yıl geriye gittiğimizde bunlar özellikle IMF, sonra Dünya Ticaret Örgütü, Amerikan hegemonyasının önemli araçlarıydı bunlar, enstrümanlarıydı. Şimdi bunlar Amerika'ya ya böyle olur, şöyle olur demeye başlıyorlar. Çünkü bunların içinde hem gelişmekte olan ülkelerin gücü arttı, hem Çin'in basıncı ve Çin'in piyasasına olan herkesin ihtiyacı buralarda Amerika'nın gücünü geriletti. Bu çok vahim bir şey onlar açısından. Böyle durumlarda içe çekilecek emperyalist güçler. Ondan sonra dışa açılmaya yönelecek yeni baştan. O yeniden dışa açılmaya başladığı zaman da kavga gürültüyle karşılaşmaya başlayacağız.
Peki Amerika'da yine bu neoliberal küresel düzeni savunan güçler de alert durumda gibi anlaşılıyor. Yani Amerikan yönetimi içerisinde de bir bilek güreşi var herhalde. Baş danışmanının Trump'ın istifa etmesi. Bunu tekrar düzeltebilecekleri fikrini taşıyor olabilirler mi? Buradan bir uluslararasıcılık çıkma olasılığı olabilir mi peki? Yani çünkü hani Çinliler sizin dediğiniz gibi kendi mekansal alanlarını yaratmaya çalışıyorlar ama diğer yandan da savaş çok işlerine gelmiyor Çinlilerin. Çünkü işte kuşak ve yol inisiyatifini geliştirebilmeleri için aynı zamanda sulha ihtiyaçları var. Yine Rusya Federasyonu bir şekilde Sovyetlerin mirası üzerinde bu sisteme dahil olma arzusunu dile getiriyor sürekli ama bir çevrelenmeden de şikayet ediyor. Doğu Avrupa'dan, Karadeniz'den, Orta Asya'dan vesaire. Söylemlerinde her ne kadar caydırıcılık kullansalar dahi aslında birebir savaş işlerine çok da gelmiyor. Batı'da bunun karşılığı bir daha liberal demokratik değerlere dönüş en azından yolunda hamleler yapmak isteyen bir güç odağı da belirebilir mi Avrupa bağlamında? Amerikan politikalarına tümüyle teslim olmamak bağlamında Mümkünatı var mı bunun?
Amerika'daki sorun birkaç kademeli olarak düşünülebilir. Birincisi çok tarihsel bir şey. Bir kere hegemonyacı durumunu kaybettiğinizden hiçbir bir ülke asla bir daha geri dönemez. Hı-hı. Çünkü hegemonyasının ortaya çıktığı koşullar çoktan yok olmuştur. Başka birisi artık bundan sonra yükselecek.
Hı-hı.
Bu kaçınılmaz bir şey bu. Yani tarihe baktığımızda ta Cenova döneminden itibaren adım adım her hegemonik cycle hiçbir zaman geri dönmeden gidiyor. İkincisi Amerika'da şu anda almaya çalıştıkları önlemler bir grup sermaye grubunu, bir grup işçi kesimini korur gibi gözükürken bir başka grubu çok fena bir etkilemeye başlıyor. Hemen mesela aklıma gelen örnek, bunu açıklar açıklamaz o gün General Motors ve Ford'un hisseleri 4 ve %6 oranında düştü. Çeliğe, demir çeliğe pardon, ithalatına vergi koyacaksınız. Dolayısıyla içerideki demir çelik pahalı olacak. Ama dışarıda Amerika, Almanya'da, Kore'de, Japonya'da daha ucuz çelikle, metalle üretilmiş arabalara gümrük koymazsanız eğer, korumacılık koymazsanız o ucuz çelik böyle girecek içeri. Ve içeridekiler bunu rekabet edemeyecekler. Yine batacaklar. İçerideki sanayinin çeliğe ihtiyacı var. Getirdiği çelik eğer daha yüksek gümrük vergiliyse üzeri bunu kullananların başı belaya girecek ve daha çok bu sefer robot vesaire kullanmaya ve kar maliyet düşürme çabalarına girecekler. İşçi sınıfı yine buradan sıkıntı çekecek. Yani öngörülemeyen sonuçlar yasası gibi bir süreç şakır şakır işlemeye başladı birdenbire. Yapılan iş tam tersine, hem bir taraftan bir şey üretiyor ama aynı anda bambaşka şeyler de üretip neredeyse bumerang gibi geri dönüp başkalarını vurmaya başlıyor. Amerika'daki sorun bu. Yani bir sermaye grubu böyle yaparken öbür sermaye grubu finans kesimi de aynı zamanda ve tabii ki ileri teknolojide çalışanlar hem piyasalarını kaybetmekten hem misillemeden korktukları için itiraz etmeye, durmaya, engellemeye çalışıyorlar. Onların bir de böyle bir problemi var. Dolayısıyla içinden yani Amerikalıların yani bu korumacılığın en riskli kısmı azıcık koruyalım ve duralımla hiçbir şekilde sonuç alabilecek bir süreç değil bu. Bir tek sektörle kalması da mümkün değil. Demir çeliğe girdiğiniz zaman demir çeliğin ileri geri bağlantısı olan bütün sektörleri etkilemeye başlıyorsunuz. Rakiplerinizinkileri de etkiliyorsunuz. Kendinizinkini de etkiliyorsunuz. Görev durumunuz değişmiyor. Herkes aynı tedbirleri aldığınız zaman aynı yerdesiniz hep birlikte gidin.
Bu sistem böyle devam ettikçe buradan bir çıkış yolu yok gibi gözüküyor hocam.
Sorun şurada. Daha benim 1994'te ben ilk küreselleşme üzere ağzımı açtığımda merak etmeyin bu iş olmuştu, yeni bir şey yok dediğinde herkes nasıl olur, şu açıldı, bu açıldı bilmem ne diyordu. Sistemin içine kurulu bir şey bu. Yani Kapital 3. ciltte kar oranları düşme yasasının karşı değilimlerine baktığımızda şu anda olandan her şeye orada görüyoruz.
Hocam,
onları yapıyor sermaye. Evet. Sonuç küreselleşme çıkıyor karşımıza. Biraz daha gidiyor, finansallaşma çıkıyor. Biraz daha gidiyor, herkes birbirine benzeyince piyasalar daralmaya başlıyor. Korumacılığa başlıyor, ondan sonra kendini korumaya çalışıyor. Bunlar öteye gittiği zaman sömürgeleri paylaşıyor. O da bittiği zaman savaşmaya başlıyor ondan sonra.
Evet. Böyle bir döngü.
Çok tuhaf bir şey. Yani bunun sonu gelmiyor maalesef.
Evet. Hocam tabii bunun siyasi faturaları da açıkçası ağır oluyor ve Avrupa'da da biz epeydir de konuşuyoruz. Sizinle de konuşuyoruz. Sağ sol popülizmin yükselmesi. Evet. Gerçi hani en liberal dediğimiz liderler de gayet popülist. Ben bu popülizmin kullanımına karşı rezervlerim var açıkçası şahsen. Gayet de güzel sahipleniyorlar. Almanya'da Hristiyan Demokrat Birlikler bakıyorlar işte biraz popülizm para ediyor, onları da kapsarız, biz kapsarız diyorlar. Sağa da biz kapsarız diyebiliyorlar vesaire, ama hakikaten bir yandan da sıkıntılar yaratıyor. En son İtalyan seçimlerinde çok net olarak gördük. Bütün kurumsallığı temsil eden partiler özellikle sol büyük darbe yedi. Almanya'da da öyle olmuştu aslına bakarsak. İşte Merkel biraz direkten döndü desek doğrudur, ama İtalya'da daha 2008 krizinin üstüne bir de çok ciddi sığınmacı akını, tek başına 600 bin göç seçmen aldılar ve ciddi bir çöküş var merkez partilerde. Onların yerini kimin nasıl alacağına dair de şimdi işte koalisyonda da göreceğiz. Siyasi bedelleri bu kriz işte toplumsal hizmetlerde çöküş, yoksulluk, kamuculuk bitti ama özelleştirme hiçbir şey kurtarmaya yine dönüyor. Toplumsal huzursuzluklara sebebiyet veriyor. İşçi sınıfının öfkesi bu sefer yabancılara, ırkçılara, ırkçılığa varıyor vesaire. Peki Avrupa'da şimdi bu tartışmalar da yapılmıyor değil, yapılıyor. Tekrar böyle bir kamucu rüzgar falan da olamaz mı Avrupa'da?
Şimdi burada bizi korkutan olay, beni korkutan olay şu. Bu devlet kapitalizmi, kamuculuk derken devlet kapitalizminin gündeme devreye girmesi ve insanların devlet şirketlere el koyup da edinmeye başladığı zaman kamulaştırılıyor diye sevinmesi. Devlet kapitalizmi önümüzdeki dönemde çok daha gündeme gelecek bir şey. Sermayeyi korumak için devlet birçok bankalardan başladı ama giderek belki batan sanayi şirketlerini kontrol altına alacak. Özellikle stratejik olanlarını. Şimdi biliyorsunuz yabancıların almasını engelliyorlar. İlk adım bu.
Evet.
Gerek Fransa'da oldu bu. Almanya'da tartışılıyor. Amerika'da doğrudan engellediler. Çin'in alışveriş yapmasını, satın almasını. Bunlar hep devlet kapitalizminin ürünleri. Devlet kapitalizmi ise savaş öncesi bir şekillenme. Devletin mantığının, bürokratların mantığının, sermayedarların mantığına hakim olmaya başlaması gerekiyor ki devlet uzun dönemli planlar yapmaya başlasın. Savaşmak için, korumak için vesaire. Bu tehlikeli bir şey tabii. İkincisi şöyle yine dönüp tarihe baktığımızda bu engellenemez gibi gözüken şey aslında engellenebiliyormuş, bilir gibi de gözüküyor aynı zamanda. Engellenebilirmiş gibi de gözüküyor geçmeye baktığımızda. Yani Almanya'da Naziler iktidara gelirken sosyal demokratlar ve komünistler tabiri caizse pikniğe gitmeselerdi daha başındayken kolaylıkla Nazi partisini hani bir deyimle hep birlikte tükürselerdi boğmuşlardı. Ama bir şey değil, bunlar zaten manyak, çatlak, şudur budur, hatta iktidara geldiği zaman da ne dediler, şimdi gerçek yüzü ortaya çıkacak da halkımız bir daha buna oy vermeyecek. Oy verme olayının bittiği yerde biz oy vermekten bahsediyoruz. Türkiye'de tabii bir paralelliği de var bu işin. Bizde de oy verme olayı bitmek üzere ve biz oy vermekten bahsediyoruz önümüzdeki dönemde. Solun günahı, yani hep sağdan şikayet ediyoruz burada. Solun günahı çok büyük burada. Yani sol, yani bütün spektrumu kastediyorum. Karşısındaki gelen gücün vahametini tekrarlamakla birlikte onu engellemek için bir araya gelmeyi, ortak bir şeyler yapmayı bir türlü beceremiyor. Dün de beceremedi. Bugün de beceremiyor. Kendisine yönelik eleştiri yapmıyor. Sürekli karşı tarafa işbirlikçiler arıyor. Onlarla sosyal muhafazakarlardan şikayet ediyor. Ama kendi içinde bir düzenlemeye gidip engellemiyor. Ve zaten engelleyemediği için geliyor bütün bunlar başımıza. Dolayısıyla bu olayın bu kısmı çok fazla düşünülmeyen bir kısım. Çünkü hani iğne ve çuvaldız meselesi, kimsenin niyeti yok. Kendine bir şey batırmaya bir taraftan da.
Evet.
Hem tarih değerlendirirken hem de bugün yapılacak olanları düşünürken.
Evet. Türkiye'nin de durumu, Avrupa'nın da durumu belki çok farklı değil desek de o yeri var burada. Aynı şekilde solun benzer tartışmalarının Britanya'da, Almanya'da verildiğini de görüyoruz. Hatta solda daha fazla yalpalama var galiba. Hem ortadan kalkıyormuş gibi de bir durum var hatta. Yani tamamen evet, bir eklemlenme de söz konusu. Solun genel anlamıyla bir değerlendirme yapılabilir mi? Düzen içi diye daha çok koymak lazım belki. Ama işte sosyal demokratlar Almanya'da tamamen Hristiyan Demokrat Birlik Partilerinin gündemlerini uyguluyorlar. Araya kendi sıkıştırdıkları toplum hayrına bir takım şeyler varsa da onlar kendilerine mal edilmiyor da. İşte yine Merkel'e mal ediliyor mesela. Böyle de bir tablo çıkıyor.
Maalesef.
Evet. Peki hocam, çok teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ederim.
Bu değerlendirmeniz için anlaşılan o ki daha çok konuşacağız. Bu küresel gidiş çok parlak bir gidiş değil, öyle diyeyim.
Değil maalesef. Ve bizim acilen önümüzdeki küresel gidişin bir duvara çarpmadan önce biz galiba bir duvara çarpmak üzereyiz.
Evet, öyle gözüküyor. Çok teşekkür ediyorum hocam katkılarınız için, değerlendirmeniz için. Evet, Ergin Yıldızoğlu'yla konuştuk. Donald Trump'ın işte ticaret savaşlarına yorulan çıkışları, Amerika Birleşik Devletleri transatlantik hattında Çin'le karşı çıkışları, ama aynı zamanda Avrupa Birliği ile Amerika Birleşik Devletleri'ni karşı karşıya getiren son durumu anlamaya çalıştık. Hem ekonomik temelleri var bunun elbette, hem siyasi temelleri ve sonuçları, siyasi hegemonya mücadeleleri meselesi de var, hiçbir eksik değil. Anlamaya çalışıyoruz çünkü dünyayı yeni bir savaşın ya da yeni çatışmalar eksik değil gerçi, ama daha büyük bir savaşın eşiğine mi taşıyor bu sistem? Bunu değerlendirmeye çalıştık bugün de. Anatema'dan Flying ile veda edelim. Eksen'den size haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın diyelim. Started a search to no avail. Light that shines behind the veil. Trying to find it. All around us, everywhere, is all that we could ever share. If only we could see. Believe there's truth that's beyond me. Life ever changing, weaving destiny.
Eksende dünyayı konuşuyoruz.
Olası sonuçları saldırıyı değerlendirmeye çalıştıracak başlamışlar.
Kerim Has'la konuştuk Moskova Devlet Üniversitesi'nden.
Profesör Hüseyin Bağcı'yla değerlendirdik.
Faik Bulut'la konuştuk. Türkiye-Irak ilişkisi. Selim Sezer'le konuştuk. Hamas'ın yeni siyasi.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.